Ayrım 27. Aptallar Erken Ölür. Mario Puzo. Sayfa 253. 23. Bölüm. Osano'nun önerdiği işi değişik nedenlerden kabul ettim. Bir kere ilginç ve saygın bir işti. Osano birkaç yıl önce ülkenin en etkin edebiyat ilavelerinden birinin editörlüğüne getirildiğinden beri yanındakilerle anlaşamamış, bu yüzden beni yardımcılığına istemişti. Parası iyiydi, romanımla uğraşmama engel de olmayacaktı. Sonra evde fazla mutluydum. İyiden iyiye burjuva bir münzevi olmuş çıkmıştım. Mutluydum ama hayatım tek düzeydi. Biraz heyecan istiyordum canım. Biraz tehlike. Hayal meyal hatırlıyordum Vegas'a kaçışımı ve o zamanlar içimi saran yalnızlık ve umutsuzluğu orada nasıl silip attığımı. Gerçekten dillik mi bu acaba? İnsanın mutsuzluğu zevkle hatırlayıp elinin altındaki mutluluğu küçümsemesi. Fakat her şeyden önce Osano yüzünden kabul ettim bu işi. Tabii ki Amerika'nın en ünlü yazarıydı. Bir dizi başarılı roman ile övgülere boğulmuş, topluma karşı takındığı devrimci tavır ve yasalarla sürtüşmesiyle ün yapmıştı. Skandallara yol açan cinsel davranışları herkesin dilindeydi. Herkese ve her şeye karşı savaşıyordu. Yine de Eddie Lancer'la gittiğimiz partide herkesin ilgisini toplamıştı. Partiye gelenler, üstelik edebiyat dünyamızın en seçkin tabakasını oluşturan, çekicilikleri ve iskankarlıkları bakımından pek de eksik yanı olmayan kişilerdi. İtiraf etmeliyim ki büyüsüne kapılmıştım Osano'nun. Partide Amerika'nın en etkin edebi eleştirmenlerinden ve aynı zamanda onun da yakın dostu ve destekçisi olan biriyle müthiş bir tartışmaya girişmişti. Eleştirmen belgesel türünde yazanların ve bazı eleştirmenlerin de sanatçı sayılabileceklerini söylemiş, Osano'yu gazaba getirtmişti. ''Seni ibne seni!'' diye bağırıyordu. Bir elinde içki bardağı, öteki eli de adama vuracakmış gibi havada. ''Gerçek yazarların sırtından geçinip geçinip sonra da sanatçı olduğunuzu mu söylüyorsun? Ulan siz sanatın ne olduğunu bile bilmezsiniz be! Bir sanatçı salt kendi içinden yaratır, anlıyor musun pezevenk herif? Örümcek gibidir sanatçı. Ördüğü ağlar vücudunda saklıdır. Sizin gibi hıyarlar gelip tavan süpürgeleriyle süpürüp atarlar o ağlara ancak. Sizin gibilerin eline ancak tavan süpürgesi yaraşır. Anladın mı zibidi? Dostu hayretler içinde dona kalmıştı. Çünkü daha biraz önce Osano'nun belgesel türünden yapıtlarını övmüş ve sanat yapıtı niteliğinde olduklarını söylemişti. Osano köşede durup onu paralamak için bekleyen bir grup kadına yaklaştı sonra. Grupta birkaç feminist de vardı. 2 dakika geçmemişti ki partidekilerin tümünün dikkati bu grup üstünde toplandı. Kadınlardan biri öfkeyle haykırıyordu. Osano'nun suratına karşı o ise eğleniyormuş gibi küçümseyici bir ifadeyle dinliyordu. Yeşil, kurnaz gözleri kedi gibi parlıyordu. Sonra o da açtı ağzını. ''Siz kadınlar eşitlik istiyorsunuz ama daha iktidar oyunlarından habersizsiniz.'' dedi. ''Tek kozunuz şu deliğiniz, onu da rakiplerinize tabak gibi açıyorsunuz, bedava veriyorsunuz. Oysa şu delikleriniz olmadan hiçbir kudretiniz yoktur sizin. Erkekler şefkatsiz yaşayabilirler ama seks olmadan yaşayamazlar. Kadınlar ise şefkatsiz yapamazlar ama seks olmadan da idare edebilirler.'' Bu son laf öfkeyle üşüştürdü kadınları başına ama Osano tınmadı. ''Kadınlar evlilikten şikayet ede dursunlar. Aslında hayatlarının en kazançlı işi bu. Evlilik tahvil satın almak gibi bir şeydir erkek için. Enflasyon, devalüasyon derken değeri düşer. Neden biliyor musunuz? Çünkü kadınlar yaşlandıkça değerlerinden kaybederler de ondan. Eski bir araba gibi kala kalırlar elimizde. Atsan atamazsın, satsan satamazsın.'' Kadınlar erkekler gibi usturuplu yaşlanmıyorlar ki. 50 yaşında bir karının 20'sinde bir oğlanı yatağa atabileceğini düşünebilir misiniz? Üstelik erkekler gibi gençliği parayla satın alabilecek ekonomik güce sahip olan kadın da çok azdır.
Kadının biri bağırdı. Benim 20 yaşında bir sevgilim var ama.
40 yaşlarında güzelce bir kadındı. Osano pis pis sırıttı. Tebrik ederim ama 50'ye gelince ne olacak? Genç kızlar artık o kadar kolay veriyorlar ki ilkokuldan çıkan oğlanları 10 vitesli yarış bisikletiyle falan kandırmanız gerekecek. Sonra sanıyor musunuz ki sizin şu genç sevgilileriniz genç kadınların yaşlı erkeklere tutulduğu gibi tutkundurlar size? Freud'un şu malum baba imajı size değil bize yarıyor. Nihayet şunu bir kez daha vurgulayayım ki 40'ındaki bir erkek 20'sinde olduğundan daha çekici görünür. 50 yaşında bile sürdürebilir çekiciliğini. Biyolojik bir olgudur bu.
Saçmalıyorsunuz dedi 40'ındaki güzel kadın. Genç kızlar sizin gibi gözü çöplükte kalmış herifleri tefe koyup çalıyorlar da haberiniz yok. Hem tüm yasalar da sizden yana. Bu durumu değiştirdiğimiz zaman her şeyi değiştirmiş olacağız.
Tabii ya dedi Osano. Yaşlanan erkeklerin daha çirkinleşmeleri için ameliyat olmalarını zorunlu kılacak yasalar çıkarırsınız herhalde. Adalet ve hak eşitliği uğruna. Yasa zoruyla torbalarımızı da kestirtirsiniz Tanrı bilir. Ne var ki bunlar gerçekleri değiştirmez.
Durakladı ve sonra...
Biliyor musunuz ki en kötü mısra kimindir? Browning'in. Yan yana yaşlanalım beraberce. Daha en güzel günlerimiz gelmedi bile.
Ben yalnızca kulak verdim konuşulanlara. Osano'nun söyledikleri çoğunlukla saçma geliyordu bana. Bir kere yazmak konusunda düşüncelerimiz farklıydı. Ben edebi konuşmalardan nefret ederdim. Tüm eleştirmenleri okumama ve eleştirisel yayınları izlememe karşın. Sanatçı olmak da ne demekti yani? Duyarlılık değil, zeka değil, ıstırap değil, haz değil. Hepsi saçmalıktı bunların. Gerçekte sanatçı denilen kişi kulağını kasanın kapısına dayamış, şifresini çözmeye çalışan bir kasa hırsızı gibiydi bana kalırsa. Birkaç yıl boyunca beyni kafatasının madeni duvarını zorladıktan sonra açılacağı tutardı kapının. Ve çoğu zaman kasadan çıkan o kadar da değerli olmazdı hani. Zorlu bir çalışma isterdi bu, geceleri uyutmayacak kadar. Çevredeki insanlara ve dış dünyaya karşı tüm güvenini yitirirdi insan. Korkağın biri günlük yaşamında her şeyi savsaklayan adamın biri olur çıkardı. Duygusal yaşamının sorumluluklarından kaçardı, başka bir şey yapamazdı ki zaten. O şişirme dergilere ve edebiyat ilavelerine yazdığım boktan şeylerden ötürü gurur duymamın nedeni de buydu belki. Nihayet bir becerim var sayılırdı, bir zanaatım. Öyle siktiri boktan sanatçının biri değildim. Osano hiç anlamazdı bunu. Hep bir sanatçı olmaya uğraşmış ve bazı sanat yapıtları, bazı da yarı sanat yapıtları vermişti. Yıllar sonra Hollywood denilen nesneyi de anlayamadığı gibi, sinemanın henüz kendi başına sıçmaya alıştırılmamış bir bebek gibi emekleme çağında olduğunu ve bu yüzden herkesin başına sıçmasını hoş görmek gerektiğini anlayamıyordu. Kadınlardan biri, Osano, kadınlar arasında bu denli başarılı olmanın sırrı nedir acaba dedi.
Osano da dahil herkes güldü. 5 eş değiştirmiş biri olarak hala gülebilmesi hayranlık duyulacak bir şeydi. Onlara benimle birlikte yaşadıkları sürece her şeyin %100 benim dediğim gibi olacağını anlatırım bir kere. Bu tavrımı bir kez kavradıktan sonra kabullenirler. Bu düzenden hoşnut olmadıkları anda çekip gidebileceklerini de söylerim. Tartışmalara, açıklamalara, pazarlıklara girişmeden çekip gitmelerine. Fakat benim anlayamadığım şu, yanıma yerleşirken evet derler, sonra kuralları yine de çiğnerler. Hiç olmazsa %10 oranında kendi dediklerini yaptırmaya kalkışırlar. Yaptıramayınca da hır çıkarırlar.
Ne harika bir teklif dedi başka bir kadın. Peki karşılığında ne görürler?
Osano sağına soluna şöyle bir bakındıktan sonra gayet dobra dobra, İyi bir kamış dedi. Kadınların bazıları yuhlamaya başladılar.
Bana vermek istediği işi kabul etmeye karar verdiğimde gidip şimdiye kadar ne yazmışsa hepsini okudum. İlk yazdıkları birinci sınıf gravür gibi keskin, belirgin sahnelerle bezenmiş yapıtlardı. Romanların karakterleri ve öyküsü bir arada tutarlıydılar ve bir sürü fikir işleniyordu. Sonraki kitapları daha derinleşmiş, daha düşünceli olmuş, düz yazısı daha gösterişli bir hal almıştı. Madalyalarını takınmış önemli bir kişi gibiydi. Fakat romanlarının hepsi de eleştirmenlere yazacak bir sürü malzeme vermiş, yorumlara, tartışmalara, iğnelemelere konu olmuştu. Ne var ki son 3 kitabını boktan bulmuştum. Eleştirmenler ise benim gibi düşünmüyorlardı. Yeni bir hayata başladım. Her gün New York'a iniyor, sabah 11'den akşamın geç saatlerine kadar çalışıyordum. Edebiyat ilavesinin çıkarıldığı yazı işlerinin çalışma alanı çok genişti.
Dağıtımı yapan günlük gazetenin binasının bir kısmını kaplıyordu. Çalışma hızımız müthişti. Her ay neredeyse binlerce kitap geliyordu. Bizimse her hafta ancak 60 kitabı eleştirecek kadar yerimiz vardı ilavede. Yine de eleştiri için yollanan kitapların her birini hiç olmasa şöyle bir gözden geçirmek gerekiyordu. İş başındayken Osano yanında çalışanlara içten bir yakınlık gösteriyordu. Bana romanımı sorup duruyor, baskıya girmeden önce okuyup bazı öğütlerde bulunabileceğini söylüyordu. Ancak ben fazla gururluydum. Büyük ünlülüğüne karşın kendimi daha iyi bir romancı sayıyordum. Gözden geçirilecek kitaplar üzerinde uzun uzun çalıştığımız akşam saatlerinden sonra Osano masasının gözünde bulundurduğu viski şişesini çıkarır, bana edebiyat hakkında bir yazarın yaşamı, yayıncılar, kadınlar ve o sıra kafasını meşgul eden ne varsa onun hakkında konferanslar çekerdi. Son 5 yıldır kendisine Nobel ödülünü getireceğini umduğu büyük romanı üzerinde çalışıyordu. Şimdiden çok büyük miktarlarda avans çekmişti bu yapıtı için ve yayıncı da giderek sabırsızlanmaya başlamıştı. Osana çok bozuluyordu buna. "Bak herif," diyordu. "Esinlenmem için klasikleri okumamı salık verdi bana. Cahil herif. Hayatında hiçbir klasiği ikinci defa okumaya kalkıştın mı sen? O Hardy gibi, Tolstoy, Galsworthy falan gibi kerataların işleri iyiymiş. Bir osurmak için 40 sayfa yazı yazarlarmış. Neden biliyor musun? Çünkü okuyucuları çantada keklikti de ondan. Ne televizyon vardı o zamanlar, ne radyo, ne de sinema. Atlı arabalarda hoplaya hoplaya kıçını eskitmeyi göze alamayanlar için seyahat diye bir şey de yoktu. İngiltere'de serbestçe karı bile düzemiyordun. Belki Fransız yazarların daha disiplinli olmaları ondandı. O Victoria çağının İngiliz enayileri gibi değildi. Fransızlar hiç olmazsa düzüşmekten anlıyorlardı. Şimdi sorarım sana, evinde televizyonu, deniz kıyısında bir yazlığı olan bir adam neden okusun Proust'u? Proust'u hiç okuyamamıştım, o yüzden başımla onayladım dediklerini. Fakat ondan başka hemen hepsini okuduğum gibi bir televizyonun ya da yazlık evin kitapların yerlerini alabileceğine aklım pek yatmıyordu. Osano hızını almıştı bir kere. Anna Karenina örneğin, güya başyapıt değil mi? Boktan bir kitap aslında. Üst sınıftan tahsilli bir adamın kadınları küçümseyişini anlatıyor. Kadının kendisi gerçekten neler duyuyor, neler düşünüyor, hiç bahsetmiyor ondan. O zaman ve mekanın töresel görüşünü veriyor yalnızca. Sonra da 300 sayfa boyunca Rusya'da bir çiftliğin nasıl işletildiğini anlatıyor. Sanki kimsenin umurundaymış gibi sokuşturuveriyor araya. Hele o hıyar Vronski ile ruhunu kim takar be? Hani o Ruslarla İngilizler yok mu? Al birini vur ötekine. O Dickens ile Trollope 500 sayfaya bana mısın demiyorlardı. Bahçelerine bakmaktan geri kalan zamanlarında yazıyorlardı bu herifler ya. Fransızlar hiç olmasa kısa kesiyorlardı biraz daha. Ama o Balzac'a ne demeli? Ulan bugün onu okuyabilenin alnını karışlarım be. Viskisini yuvarlayıp içini çekti. Hiçbiri de bilmiyordu dilin nasıl kullanılacağını. Flower dışında hiçbiri, fakat o da öyle dehşet bir şey değildi. Hani Amerikalılar daha iyi demek istemiyorum ha. Dreiser denilen herif sözcüklerin ne anlama geldiklerini bile bilmez. Okuma yazması yoktur onun. Ciddi söylüyorum bak. Vahşi yerlinin biridir o herif. 900 sayfalık bir baş ağrısı daha işte. Bu heriflerin hiçbirinin kitabı basılmazdı bugün. Basılsa da eleştirmenler canlarını okurlardı valla. Ulan o zamanlar işler bayağı iyiymiş be. Rekabet edecek hiçbir şey yokmuş çünkü. Duraklayıp yorgun argın içini çekti. Merlin oğlum, bizim gibi yazarların nesli tükeniyor, anlıyor musun? Onun için kendine başka bir dümen bul. Hani televizyon dizisi, film senaryosu falan gibi. Çocuk oyuncağıdır böyle şeyler senin için. Böyle içini döktükten sonra tükenmiş bürosundaki divana uzanırdı. Ben de onu neşelendirmeye çalışırdım. Esquire için çok iyi bir yazı konusu olabilir bu dedim. 6 tane klasik alıp canlarına okuyun işte. Çağdaş romancılar üzerine yazdığınız o makalede olduğu gibi. Osano güldü. Amma gırgır daha. Ben sırf kendimi şişirmek için yazmıştım onu. Matrak geçiyordum aslında. Herkesle feci bozuldu. Ama istediğim de oldu. Ben büyüdüm, ötekiler küçüldü. Zaten edebiyat oyunu da budur işte. Ne var ki o zavallılar bilmiyorlar bunu. Fil dişi kulelerine tırmanıp 31 çekmekle her şey olur sanıyorlar. O zaman bunu yazmak da kolay olacak dedim. Yalnız eğitimci eleştirmenler saldırabilir size. Osano'nun ilgisi artıyordu. Divandan kalkıp masasına geçti. En nefret ettiğin klasik hangisi? Silas Marner dedim. Hala da okuturlar okullarda. Eski sevicilerden George Eliot dedi Osano. Öğretmenler bayılırlar ona. Tamam, birini bulduk. Ben de en çok Anna Karenina'dan nefret ederim. Yok, Tolstoy'u almak daha iyi. Artık Eliot'u takan yok ama Tolstoy'a dil uzatırsam proflar kudururlar. Dickens dedim. Mutlaka dedi Osano ama David Copperfield olmaz. İtiraf edeyim ki severim o kitabı. Matrak adamdır şu Dickens. Fakat seks konusunda harcayabilirim onu. İki yüzünün biridir çünkü. Üstelik de bir sürü saçma sapan şey yazmıştır. Bir sürü. Listeyi yapmaya başladık. Flaubert ile Jane Austen'a dokunmak istemedik. Fakat Goethe'nin genç Werther'ini söyleyince sırtıma bir şaplak atıp uludu. Dünyanın en budalaca yazılmış kitabı dedi. Hamburger'e çevireceğim onu. Sonunda liste ortaya çıkmıştı. Silas Marner, Anna Karenina, Genç Werther, Dombey ve Oğlu, Pembe Mektup, Lord Jim, Moby Dick, Proust, her yazdığı, Hardy, herhangi bir yapıdı. Yuvarlak hesap olması için bir tane daha gerek dedi Osano. Shakespeare diye önerdim. Osano başını salladı. Ben hala tutarım Shakespeare'i. Garip olan ne bilir misin? Para için yazmıştır Shakespeare. Çok kısa zamanda bitirmiştir yapıtlarını ve cahil serserinin biridir. Yine de kimse dilini uzatamamıştır ona. Zaten yazdığının doğru olup olmadığı da umurunda değildi. Güzel, dokunaklı olduğu sürece. Şu mısrasına baksana. Aşk devam aşka, değişik durumlarda değişip duruyorsa. Dipnot 116. soneden İsmail Haydar Aksoy çevirisi. Daha bunun gibi bir sürü mısra söyleyebilirim sana. Ne yaparsın ki büyük yazardı gerçekten. O düzmece Macduff ile Moron Otello'sundan hiç hoşlanmamışımdır yalnız. Demek bir taneye daha ihtiyacınız var dedim. Evet dedi Osano keyifle sırıtarak. Dur bakalım Dostoyevski. İşte buldum. Karamazov kardeşlere ne dersin? Bol şans dilerim dedim. Osano düşünceli. Nabokov'a bakılırsa 10 para etmezmiş Dostoyevski dedi. Ona da bol şans dilerim dedim. Orada takılıp kalmıştık. Osano da 9 taneyle idare etmeye karar verdi. 10.'yu neden bulamadığımızı merak edip durdum. Yazıyı o gece bitirdi ve 2 ay sonra da yayımlandı. Çok zekice ve kışkırtıcı bir biçimde yazmıştı. Yazısı boyunca oraya buraya yerleştirdiği ufak tefek imalarla yazmakta olduğu yeni romanının söz konusu klasiklerde görülen hatalardan nasıl arınmış olacağına ve hepsinin yerini alacağına getiriyordu lafı. Makale müthiş bir gürültü kopardı. Ülkenin dört bir yanında ona saldıran ve yazmakta olduğu romanı aşağılayan yazılar yayımlandı. İstediği de buydu zaten. Birinci sınıf bir düzenbazdı Osano. Kalli bayılırdı ona. Bir gün ikisini bir araya getirmeyi kurdum kafamda. 27. ayrımın sonu. Sayfa 261.